Ayrım 26.
Ama örneğin halkın yarısı krallığı, diğer yarısı cumhuriyeti yasal sayıyorsa, yarısı egemenliğin tanrısal kökenli olduğuna, diğer yarısı ise halk egemenliğine inanıyorsa, orada bir inanç ve dolayısıyla da yasallık bunalımı var demektir. Rejim kendisini yasal saymayan kesime karşı otoritesini ancak baskı ve şiddet kullanarak kabul ettirebilir. Suudi Arabistan'da ancak kral soyuna dayalı bir iktidar halkın çoğunca yasal sayılabilir. Ama Türkiye'de siyasal iktidarlar özgür seçimlerle oluştukları ölçüde yasaldırlar. Duverger, teknik diktatörlüğün ne olduğunu anlatmak için şu örneği veriyor. Çok iyi silahlı ve disiplinli bir grup maceracı bir gemiye dolarak Pasifik'teki birkaç bin nüfuslu bir adaya çıksalar ne olur? Oradakiler durumlarından ve yönetimlerinden memnun olsalar bile bu bir avuç kişiye baş eğmek ve onların yönetimini kabullenmek zorunda kalmazlar mı? Teknik diktatörlüklerin en yaygın örneğini silah zoruyla ele geçirilen ve sömürge durumuna sokulan ülkelerdeki yönetim biçimi oluşturur. İmparatorlukların ya da sömürgeci devletlerin egemen oldukları ülkelere atadıkları yöneticilerin, iktidarda bulunduğu rejimlerin ne yapısal ne de inançsal bunalımların ürünü olmadıkları açıktır. Duverger, askeri diktatörlükleri de aynı çerçevede değerlendiriyor ama bunun, hiçbir bunalımın olmadığı bir toplumda ortaya çıkması biçiminde anlaşılmaması gerekir. Sosyolojik bir diktatörlüğe neden olmayacak boyuttaki bir yapısal ya da geçici bunalım, çeşitli yollardan yapılan kışkırtmalarla büyütülüp teknik bir diktatörlüğün ortamı hazırlanabilir. Ülkedeki bunalımın yapay olarak şişirilmesi için askeri bir rejimi kendi çıkarına gören çeşitli iç ve dış güçler çaba gösterebilirler. Nazi rejiminin oluşmasında rol oynayan Ulusal Meclis yangını bunun en ünlü örneklerindendir. Yangının komünistler tarafından değil, Naziler tarafından bir kışkırtma amacıyla çıkarıldığı yıllar sonra kanıtlanmıştır. Troçki'nin dediği gibi normal koşullarda orduya karşı devrim yapılamaz ya da ordunun yaptığı bir darbeye de engel olunamaz. Bir teknik diktatörlüğün yıkılması kısa dönemde kendi iç çelişkilerine veya dış kaynaklı etkilere bağlıdır. Ama sosyolojik bir diktatörlüğe dönüşmezse uzun sürede mutlaka yıkılır. 1920 yılında Berlin'de iktidara el koyan General Ludwig, eğer ertesi günü tüm ülkede gerçekleşen genel grev sonucu yıkıldıysa, bunda darbeci generalin ordunun çoğunluğunca desteklenmemesinin rolü büyüktü. Ordudan kaynaklanan bir darbeyi gene ordunun kendisinin önleyebileceğini söylemek yanlış olmaz. Duverger'in araştırması gösteriyor ki bir dikta rejiminin sert mi yumuşak mı, ilerici mi tutucu mu olacağı o diktatörlüğü kuran ve yönetenlerin niyetlerine bağlı değildir. Kadife eldivenli, hoşgörülü bir diktatörlük oluşturmaya niyetlenenler, kendilerine karşın acımasız, hoşgörüsüz, katı bir rejim oluşturmak zorunda kalabilirler. İlerici, devrimci bir dikta düşünenler de gene ellerinde olmadan tutucu, çağ dışı bir yönde gelişebilirler. Teknik diktatörlük özellikle silahlı güce dayandığı ve yaşayabilmesi öteki diktatörlüklerden çok daha fazla baskı ve şiddet kullanmasına bağlıdır. Diktanın yönünü, ülkenin gelişme düzeyi ve güçler dengesi belirler. Üstelik bir diktatörlük ilerici ve tutucu olabileceği gibi bazı durumlarda da orta yolcu da olabilir. Maurice Duverger'ın diktatörlük kuramını daha önce ana çizgileriyle görmüştük. Ülkenin gelişme düzeyi yükseldikçe dikta olasılığı azalır. Ama bu diktanın tutucu olma olasılığı artar. Buna karşılık geri kalmış ülkelerde dikta olasılığı ve o diktanın da ilerici olma olasılığı fazladır. Gelişmekte olan ülkelerin en üstünde ya da gelişmiş ülkelerin en altında yer alanlarda diktatörlük olasılığı artarken, bu diktatörlüğün devrimci ya da karşı devrimci olma olasılığı hemen hemen aynıdır. 20. yüzyıl komünist ve faşist rejimleri daha çok bu gelişme düzeyindeki ülkelerde ortaya çıkmıştır. Ama ülkenin gelişme düzeyi ne olursa olsun teknik diktatörlüklerin ilerici olması çok zordur. Askeri diktatörlükler ancak ekonomisi tarıma dayalı toplumsal yapısı ilkel olarak nitelendirilebilecek ülkelerde ilerici bir nitelik kazanabilirler. Duverger bu genel çerçeveye ek olarak şu açıklamayı da getiriyor. Eğer diktatörlüğün ortaya çıkması yeterince gecikmişse, eğer bunalım ilerlemişse, eğer yeni toplumsal güçler eskilerine oranla daha fazla gelişmişse, rejimin devrimci olma şansı daha fazladır. Eğer diktatörlük, toplumsal güçler ve yeni düşünceler daha çekirdek halinde iken erken doğum yaparsa, rejimde karşı devrimci, tepkici eğilim ağır basar. Baskı rejimleriyle ilgili genel değerlendirmeyi sonuçlandırmadan önce bizim denge kuramımızı bir kez daha anımsamakta yarar var. Her siyasal iktidar bir güç dengesini yansıtır. Toplumsal güç dengesini siyasal iktidara barışçı yollardan yansıtan rejim demokratiktir. Toplumdaki güç dengesinin değişmesine karşın siyasal iktidar değişmemekte direniyorsa, rejim içindeki çatışma, rejim üzerindeki bir çatışmaya dönüşür. Bu, rejimin yükselen yeni toplumsal güçlere iktidar yolunu kapadığı anlamını taşır ki, artık toplumsal barışın bu çerçevede korunabilmesine olanak yoktur. Yeni güçlerin güçleri ölçüsünde etkili olabilmelerine el verecek yasal olanaklar sağlanıncaya kadar tepki ve karşı tepki biçiminde şiddete başvurulur. Baskı rejimleri gündeme gelir. 19. yüzyılın ilk yarısında Batı Avrupa'da görülen işçi ayaklanmaları, o rejimlerin giderek güçlenen bu yeni sınıfa kendi çıkarlarını ve dünya görüşünü savunmak için gerekli yasal hak ve özgürlüklerin tanınmasının sonucuydu. İşçiler oy hakkını, örgütlenme özgürlüğünü, grev ve toplu sözleşme özgürlüğünü ele geçirdiklerinde rejime karşı bir güç olmaktan çıkıp demokrasiyi savunan temel güçlerden birine dönüştüler. Ama o noktaya ulaşıncaya kadar baskı ve şiddete dayalı çözümler sık sık gündeme geldi. Diktatörlüklerin oluşumunda insanların mal ve can güvenliği arayışlarının rolü çoktur. Benjamin Franklin bu gerçekten hareket ederek şöyle diyor: geçici bir zaman için biraz güvenceye kavuşmak amacıyla özgürlüklerini feda edenler ne özgürlüğe ne de güvenceye layıktırlar. Sonunda her ikisini birden yitirirler. Baskı rejimleri özgürlükleri kaldırmanın ya da kısıtlamanın nedeni olarak genellikle ülkenin yüksek çıkarlarını gösterirler. Ama o yüksek çıkarlar nedeniyle baskının sürmesinin sonu hiçbir zaman gelmez. Diktatörlüklerin bu iç mantığını Turan Feyzioğlu şöyle açıklıyor: bu rejimlerin tehlikesi şuradadır ki idareyi elde tutanlar er veya geç kendi şahıslarının veya partilerinin menfaatini memleket menfaati ile bir görmeye başlarlar. Diktatörün şahsen namuslu bir adam olması bir baskı rejiminde namussuzluğun yayılmasını önlemeye yetmez. Çünkü diktatör bilir ki yolsuzlukların ve skandalların açığa çıkması, ispat edilmesi rejimi tehlikeye düşürür. Varlıklarını haklı gösterebilmek için diktatörlükler sık sık toplumdaki ahlak gerilemesini, yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşvetin ve fuhuşun yaygınlaşmasını gerekçe olarak gösterirler. Oysa Orta Çağ'ın korkunç Engizisyon baskısı bile İtalyan ve İspanyol toplumlarını daha ahlaklı, daha namuslu, daha iyi hale getirememiştir. Aşırı bir korku yaratarak bastırılan bazı kötü davranışların ise o korku biraz zayıflayınca çok daha vahşi bir biçimde patlak vermesi önlenemez. Suçluluğun yok denecek kadar azaldığı, toplumsal barış örneği gösterilen bazı Doğu Avrupa toplumlarının tek parti diktatörlüğünün gevşemesiyle birlikte yaşadıkları şok bu açıdan çok aydınlatıcıdır. Diktatörlüğün zayıf yanlarından birisi de ülkede adam kıtlığı yaratmasıdır. Her şeyin tepeden kararlarla ve otoriter bir biçimde yürütülmesi insanları ülke sorunlarına karşı ilgisiz kılar. Sorumluluk duygusunu yok eder. Bencillik yaygınlaşır. John Stuart Mill şu sözleri çok özlüdür: kendi elinde daha uysal birer alet haline gelmeleri için insanları cüceleştiren bir devlet sonunda anlayacaktır ki küçük insanlarla gerçekten büyük işler başarmaya olanak yoktur. Konuyu noktalarken bir dikta rejiminden nasıl çıkılır, nasıl kurtulunur sorusunu yanıtlamak gerekir. Baskı rejimlerinin ani bir değişmeyle sona ermeleri ancak savaş sonucu rejimin yıkılması, ordunun zayıflaması veya rejimle bütünleşmiş olan diktatörün ölmesiyle olanaklıdır. Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm, savaş sonucu yıkıldılar. İspanya ve Portekiz, Franco ve Salazar'ın ölümüyle diktatörlükten kurtuldu. Yunanistan'da Albaylar Cuntası'nın yıkılmasını, Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a yaptığı askeri müdahalenin yarattığı etki sağladı. Askeri rejimlerde sık rastlanan darbeler ise rejimi değiştirmekten çok rejim içi iktidar mücadelesini yansıtır. Baskı rejimlerinden evrimle çıkılması, zamanla iç ve dış koşulların değişmesine, rejimi baskı ve şiddet kullanmaya iten nedenlerin ortadan kalkmasına bağlıdır. Kitlelerin istemlerine yanıt vermeyen bir toplumsal düzen, eğer değişmemekte direniyorsa, bir baskı rejimine dayanmak zorundadır. Toplumsal istemleri karşılayacak olanakları arttıkça baskı gereği azalır. Örneğin ileri üretim düzeyi ve dış sömürü olanakları batılı toplumların daha hakça bir paylaşımı, kurumlaştırmasını ve demokratik bir rejime geçişini kolaylaştırmıştır. Açık ya da kapalı bir baskı o toplumda var olan bir ayrıcalığın ya da düzene yönelik bir tehlikenin ürünüdür. Ayrıcalıklar kalktıkça, rejime yönelik tehditler azaldıkça baskıların gerekçesi de yok olur. Çoğunlukla da söz konusu tehditler zaten bizzat o ayrıcalıkların yarattığı bir durumdur. B. Marksist rejimler. Marksist rejimler adı üzerinde büyük ölçüde Marksist kuramdan, Marksist ideolojiden esinlenmiş, ona uygun olarak biçimlenmeye çalışmış ve çalışan rejimlerdir. Nasıl ki batılı ülkelerde rejimin yasallığı liberal demokrasiye, bazı İslam ülkelerinde rejimin yasallığı İslam'a uygunluğuyla ölçülüyorsa, Marksist olarak nitelendirilebilecek olan ülkelerde de rejimin yasallığı ölçütü Marksizme olan uygunluğudur. Bu nedenle önce kurumsal çerçeveyi, sonra bu tür rejimlerin oluşturduğu ortamı ve sonunda da özelliklerini göreceğiz. Marx'a göre kapitalizmin gelişmesiyle birlikte küçük işletmeler rekabete dayanamayıp kapanırken büyük ölçeklerde üretim yaygınlaştı. İş bölümü ve sadece belli malların üretimini yapan uzmanlaşmış işletmeler arttı. Böylece çeşitli işletmeler birbirlerinin tamamlayıcısı olarak çalışmaya ve on binlerce işçinin katıldığı üretim toplumsallaşmaya başladı. Buna karşılık üretim araçlarının özel mülkiyeti nedeniyle üretimin denetiminin özel kişilerin elinde olması sürüyor ve giderek daha az kişinin egemenliğine giriyordu. Tüm üretimi yapan işçi kendi ürettiği mal üzerinde hiçbir söz hakkına sahip değildi. Ama devlet bu üretimi, dağıtım ve paylaşma biçimini korumak üzere örgütlenmişti. İşçinin yarattığı artı değer sayesinde güçlenen kent soylu sınıf ve toprağın gelir sayesinde emek sarf etmeden yaşayan büyük toprak sahipleri bu ayrıcalıklı konumlarından kendi rızalarıyla vazgeçmeyecekleri için çelişki giderek büyüyecek ve bu düzen bir patlamayla yıkılacaktı. Marksizme göre kapitalist düzene yıkacak güç işçi sınıfıdır. Çünkü tüm üretimi yaptığı halde serbest rekabet nedeniyle giderek boğaz tokluğuna çalışmak zorunda kalan sınıf da işçi sınıfıdır. Düzenden en çok zarar gören gücün, düzeni yıkacak olan hareketin dayanak noktasını oluşturması doğaldır. Kapitalist toplum yıkılınca bütün üretim araçlarının toplumsallaştırılacağı, bütün toplumsal denetimin emekçi sınıfların elinde olacağı sosyalist topluma geçilecektir. Sosyalist toplumun ilk aşamasında üretim düzeyinin sınırlı olması nedeniyle herkesin toplumsal üretime yeteneği ölçüsünde katılacağı, buna karşılık katkısı ölçüsünde pay alacağı bir paylaşım söz konusudur. Ama sosyalist toplumda herkes çalışmak ve üretmek durumunda olacağından, üretim ilişkilerindeki çelişkiler kalkacağından giderek daha ileri bir üretim düzeyine ulaşılacaktır. Bu aşamada artık dağıtım sorunu çözülecek ve paylaşım herkesten yeteneğine göre alma, herkese gereksinmesi kadar verme ilkesine göre yapılacaktır. Paylaşım ayrıcalıklarının ortadan kalkacağı bu aşamada artık toplumsal ayrıcalıkların korunmasına gerek kalmayacağı için devletin varoluş nedeni de ortadan kalkacaktır. Çünkü devlet bir sınıfın diğer bir sınıf üzerindeki egemenliğini sürdürmeye yönelik bir makineden başka bir şey değildir. Komünizmin üst aşamasında devletin yok olmasıyla ortaya çıkacak durumu Engels şöyle anlatmaktadır. Eskiden onların dışında olan, yabancı yasalar gibi onların toplumsal hareketlerini dışarıdan sınırlayan, onlara egemen olan yasalar, nedenlerini tamamen gören insanların kendileri tarafından uygulanacak ve denetlenecektir. O ana kadar insanlara doğa ve tarih tarafından zorla kabul ettirilmiş gibi görünen bir arada yaşama bile kendilerinin özgür bir eseri haline gelecektir. O ana kadar tarihe egemen olan yabancı ve öznel güçler insanların denetimi altına girecektir. Bu, insan türünün zorunlulukların egemenliğinden özgürlüğün egemenliğine sıçrayışıdır. Marksizm açısından kapitalist düzenin yıkılması ve komünizmin üst aşamasına ulaşılması kendiliğinden ve bir çırpıda olamayacağına göre bu geçiş döneminde burjuvazinin diktatörlüğü olan rejimin yerine proletaryanın diktatörlüğü zorunludur. Lenin, işçi sınıfının diktatörlüğü olarak yorumlanabilecek olan bu kavramı şöyle açıklıyor. Proletarya diktatörlüğü, siyasal iktidarı ele geçiren muzaffer işçi sınıfının sınıf kavgasıdır. Bu, yenilen ama yok olmayan, direnmekten vazgeçmeyen, tersine direncini yoğunlaştıran bir burjuvaziye karşı verilen bir savaşımdır. Görülüyor ki proletarya diktatörlüğü eskiden burjuvazinin işçi sınıfına karşı kullandığı devletin baskı olanaklarını bu kez işçi sınıfının burjuvaziye karşı kullanması anlamına geliyor. Marx her düzeyde emekçilerin doğrudan seçeceği komite ve kurulların yönetime egemen olmasını düşünüyordu. Oysa Lenin, proletaryanın doğrudan egemen olacağı sistemi ezilenlerin öncülerinin egemen sınıf olacağı bir sisteme dönüştürdü. Proletarya diktatörlüğü aslında işçi sınıfının değil, o sınıfı temsil ettiği öne sürülen Komünist Parti'nin diktası oldu. Komünist Partisi ise herkesin üye olamayacağı, Marksizmi benimsemiş, bilinçli bir azınlığın örgütüydü. Stalin döneminde proletarya diktatörlüğü Komünist Partisi'nin de değil, tek bir kişinin diktatörlüğüne dönüştü. Marx'ın gelişmiş kapitalist ülkeler için öngördüğü, önce İngiltere'de, Almanya'da beklediği devrim, yarı kapitalist, yarı feodal bir ülke olan Çarlık Rusya'sında patlak verdi. Bunun iki önemli nedeni vardı. Bir yandan dış sömürünün sağladığı gelirler ve işteki yüksek üretim düzeyi, toplumdaki emekçi sınıflara önemli ödünler verilmesine olanak sağlıyordu. Öte yandan işçilerin uzun bir savaşımla elde ettikleri sendikalaşma, grev, toplu sözleşme ve oy hakkı gibi olanaklar sınıflar arası dengenin Marx öngördüğü ölçüde bozulmasını önlüyordu. Çıkar çatışmasında para gücünün karşısına sayı ve örgüt gücü çıktı, büyük patlama olmadı. Marksist devrim kapitalizmin en zayıf halkası olan ülkede Rusya'da gerçekleşti. Rusya'nın hiçbir demokrasi deneyimi ve geleneğine sahip bulunmaması ve ilk Marksist devrimin gelişmiş kapitalist ülkelerde yarattığı endişeler bu ilk deneyimi olumsuz yönde etkiledi.